İkinci kaset, birinci yüz. Anadolu'da parçalanan zorba bir Müslüman gücüne karşı üzerlerinde zorla egemenlik kurulan ve dolayısıyla ezilen Hristiyan unsurların fırsattan yararlanarak ayaklanmaları işten bile değildi. Tek başına bu bile Balkanlardaki Osmanlı yönetiminin öteki devletlerinkinden daha adil, yumuşak, bilinçli, kısaca daha iyi olduğunu göstermektedir. Ne var ki bu basit gerçeğe Batılı tarih kitaplarında çok az yer verilmekte, bunun yerine basma kalıp suçlamalar doldurulmaktadır. İyi. Osmanlı Devleti'nin yükselmesi. Uygarlık kuşağının en geniş bölgesindeki siyasal ve kültürel boşluk üzerinde, böylesine güçlü ve akıllı bir biçimde kurulmuş bulunan bir devletin dünyanın başat güçlerinden biri haline gelmesi, tarihin belki de en az şaşırtıcı olaylarından biridir. 1. Mehmet'ten sonra gelen sultanlar, güçlü mirası akılcı bir biçimde kullanarak dönemin en büyük imparatorluğunu oluşturmuşlardır. 2. Murat'ın sınırlarını daha da genişlettiği devlet, 2. Mehmet'in Fatih, saltanatı sırasında Bizans'ın ünlü başkenti İstanbul'u ele geçirmiştir. 1453 tarihi, tarihin genel akışı içinde Orta Çağ ile Modern Çağ arasında dönüm noktası olarak geçer. Bu simgesel açıdan doğrudur. Gerçekte İstanbul'un fethi tarihin değişiklik getiren, sürekliliği bozan unsurları arasında bir tanesidir. 1453 Doğu İmparatorluğu'nun sonunu vurgular. Bizans'ın bıraktığı boşluk tedrici olarak ve 150 yıllık bir süre içinde Osmanlı kabile devletinin Gazi Serhat savaşçılarının oluşturdukları yeni bir çağdaş imparatorluk tarafından doldurulmuştur. Olayın en önemli anlamı budur. 2. Mehmet döneminin en çarpıcı ve siyasi tarih açısından önemli özelliği milletler sistemidir. İstanbul'un fethiyle birlikte Ortodoks Kilisesi ve Avrupa'daki baskıdan kaçıp Osmanlılara sığınan çok sayıda Yahudi, bir Müslüman devletin hükümranlığı altına girmiştir. Bu bağlılık karşılığında Hristiyan ve öteki dinsel topluluklar ibadet serbestliği ve geleneklerini sürdürme ayrıcalığı kazandılar. Çeşitli Hristiyan ve öteki dinlerden topluluklar, halkının yönetiminden ve iyi davranışından merkezi otoriteye karşı sorumlu olan, kendi önderlerinin yönetiminde kendi yasaları ve yaşam biçimlerini koruyan milletler biçiminde örgütlendiler. Belki fethedilmiş halk olarak birinci sınıf yurttaş olma hakları ve siyasal özgürlükleri yoktu. Ama bu sınırlamalar içinde barış ve benliklerini geliştirme olanaklarından yararlandılar. Zamanla Türklerin pek itibar etmedikleri ticaret alanına el atarak zenginliklerini arttırdılar. Böyle bir yönetim, o dönem Avrupa'sının çok uluslu devletlerinde görülmemektedir. 2. Mehmet'in yerine geçen 2. Beyazıt, babasının aksine barışsever eğilimlere sahipti. Buna rağmen Avrupa diplomasisinin manevraları içine istemeyerek de olsa çekilmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti yalnız karada değil, denizde de hesaba katılması gereken bir güç olmuştur. 2. Bayezid, Haçlı seferlerine bir son vermek amacıyla babasının başlattığı deniz gücü kurma çabasını hızlandırmış ve Akdeniz'de deniz üstünlüğünü eline geçirmek istemiştir. İşte bu faaliyetler üzerine özellikle İtalya'daki kent devletler birbirlerine karşı bir koz olarak Osmanlı desteğini sağlama tehdidini kullanmaya başlayacaklardır. Venedik'le girişilen savaşlarda Akdeniz'deki Venedik deniz üstünlüğü sona erdirilmiştir. Bundan sonra Osmanlılar yalnız Doğu Akdeniz'de değil, Batı Akdeniz'de de deniz seferlerine girişeceklerdir. Buralarda Osmanlılar İspanya ve Kuzey Afrika'daki Müslümanlarca deniz gazileri olarak karşılanmışlardır. Bu da Osmanlıların Akdeniz'de deniz üstünlüğünü ele geçirmelerinde yardımcı olmuştur. Bundan başka 2. Bayezid İmparatorluğun ticari ve ekonomik genişlemesini de teşvik etmiş ve İtalyan kent devletleriyle karlı ticari ilişkilere girmiştir. Ayrıca 15. yüzyılın sonundan başlayarak İspanya'dan sürülen Yahudileri Osmanlı topraklarına kabul etmiştir. 1. Selim Yavuz döneminde devletin doğuya doğru genişlediği görülüyor. Selim tahta çıktığı zaman babasının döneminde Anadolu'da başlayan ve devletin bütünlüğünü tehdit eden Sünni-Şii çatışması sürüyordu. Bu iç huzursuzluğa son vermek isteyen Selim, Anadolu'daki Şiileri destekleyen İran Şahı İsmail'in üzerine yürüdü ve onu çaldıranda yendi 1514. Böylece devletin içteki birliği sağlanmış oldu. Ama çaldıran zaferinin en önemli ve uzun süreli sonucu devletin Anadolu yüksek bölgesinin tümünü içerecek biçimde genişlemesi ve böylece doğudan gelebilecek bir saldırıya karşı Timur'un saldırısı gibi doğal ve kolaylıkla savunabilecek sınırlara kavuşmasıdır. Böylece 16. yüzyılın başında Asya'daki güç dengesi Osmanlılar lehine bozulmuş olmaktaydı. Çaldıran zaferini izleyen Mısır Seferi ve burada Memlük yönetimine son verilmesi 1517, halifeliğin Osmanlı sülalesine geçmesini sağlamıştır. Kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi, Mekke ve Medine gibi kutsal kentlerin ve Hicaz-Hac yollarının denetimi, Osmanlı Devleti'nin artık tüm İslam dünyasının koruyucusu olduğunu simgelemekteydi. Memlük sultanları gibi artık 1. Selim de İslam dünyasının tartışmasız başı olduğunu iddia edebilirdi. 1. Süleyman'ın Kanuni tahta çıktığı tarih 1520, Avrupa uygarlık tarihinin dönüm noktasına rastlar. Feodal kurumlarıyla birlikte geç orta çağların karanlığı yerini Rönesans'ın altın ışığına bırakmaktaydı. 1500'ler Habsburg İmparatorluğu'nda Şalke'nin, Fransa'da 1. François'nın, İngiltere'de 8. Henry'nin, bir Leonardo da Vinci ve Michelangelo'nun ve de Machiavelli'nin dünyasıydı. Şimdi bu güçlü monarkların karşısında ve Rönesans'ı yaratanların arasında 26 yaşındaki Süleyman vardı. İstanbul'un fethinden sonra Avrupa devletleri artık Türkleri ciddiye almak durumundaydılar. Önemli bir tehdit olan bu ilerlemeyi yalnız askeri değil, aynı zamanda diplomatik manevralarla da karşılamaya çalıştılar. Bir Osmanlı müdahalesi tehdidi, bir gizli Osmanlı bağlaşması, Avrupa devletleri arasında yararlı bir diplomatik silah olmuştu. Sultan Süleyman, düş gücünü pratik yetenekleriyle birleştiren, eylemle kültür ve zarafeti bir arada yürüten, kısaca içine doğduğu Rönesans havasına tam uyan bir hükümdar olmuştu. Müminlerin komutanı olduğunu hiç unutmayarak ve atalarının gazi geleneğini sürdürerek Hristiyan dünyasına karşı askeri gücünü kanıtlamış ve kutsal bir savaşçı olmuştur. Ufukları doğudan çok batıya yöneliktir. Amacı tıpkı İskender gibi doğu ile batının toprak ve insanlarını birleştirmekti. Bu amaçla Doğu Avrupa'daki mevcut Osmanlı sınırlarının ötesine, Fatih'in bile ufkunun çok ötesindeki Orta Avrupa'nın emperyal kalbine, yani Viyana ile birlikte Avusturya ve Macaristan topraklarına yöneldi. Bunu gerçekleştirmek için Şalken'le boy ölçüşmesi, onu yenip topraklarını ele geçirmesi gerekiyordu. Dönemin askeri ve siyasi tarihinin tüm öyküsü bu Osmanlı-Avusturya çatışmasıdır. Her ne kadar Viyana kuşatmasında başarısız olmuşsa da 1529 devletin sınırlarını en geniş boyutuna çıkardı. Sultan Süleyman akıllı ve yetenekli bir komutan olarak şunu anladı ki, Orta Avrupa'da onun ötesine geçilmesi yarardan çok zarar getirecek bir nokta vardı. Bu bakımdan o zamanın askeri olanakları ve stratejisi açısından Viyana, İstanbul'daki herhangi bir sultanın erişebileceği noktanın ötesinde bulunmaktadır. Bu nedenle Viyana'yı bir daha kuşatmadı. Ardılarından 4. Mehmet ve onun komutanı Kara Mustafa Paşa, 1683'te bu önemli dersi unutacaklardı. Süleyman döneminin uzun sefer yıllarından sonra Avrupalıların Türk tehlikesi karşısındaki korkuları arttı ve gücüne saygı duyulmaya başlandı. Karşılarında Asya steplerinden geçen barbar sürüler değil, Batı'nın o zamana kadar karşılaşmadığı kadar modern bir biçimde örgütlenmiş ordular vardı. Osmanlı Devleti artık Avrupa sorunlarında mutlaka hesaba katılması gereken bir güç olmuştu. Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'ni ileride Avrupa uyumu diye adlandıracak olan sistemin kalıcı bir unsuru biçimine dönüştürmüştü. Sultan Süleyman'ın kanuni sıfatıyla anılmasının nedeni, içeride hukuki düzenlemelere girmiş olmasıdır. Sultanın gerçekte Tanrı tarafından konan ve peygamberler tarafından iletilen kutsal yasa olan şeriatın ilkelerini değiştirme ya da görmemezlikten gelme yetkisi yoktu. Böylece şeriat, sultanın hükümran otoritesini sınırlandırmaktaydı. Aslında Sultan Süleyman'ın iyi bir Müslüman olarak bunu yapmaya niyeti de yoktu. Ama halkının hızla değişen bir dünyada iyi bir Müslüman toplum olarak kalabilmesi için yasaların uygulanmasında değişiklikler yapılması gerektiğini de görmemezlikten gelememiştir. Yüzyılın başında fethedilmiş bulunan topraklardaki nüfusun çoğunluğu Hristiyan iken, Asya'da yapılan fütuhat sonucu eski hilafet merkezleri olan Mekke, Medine, Şam, Bağdat ve Kahire kentleri ele geçmişti. 20 ayrı ırktan ve 21 ayrı hükümet altında yaşayan 15 milyonluk nüfusun 5'te 4'ü şimdi Asyalı nüfustu. Kısaca Süleyman'ın yönetimi altında Osmanlı Devleti daha Müslüman bir nitelik kazanmış ve bu durumda yeni bir siyasal düzenlemeyi gerektirmiştir. Bu yüzden Sultan Süleyman, Halepli Molla İbrahim'i bu işle görevlendirmiş ve ortaya çıkan yasaya Mülteka-ul-Utber, denizlerin kavşağı adı verilmiştir. Bu düzenleme 19. yüzyılın reformlarına kadar yürürlükte kalacaktır. Sultan Süleyman'ın ölümünde 1566, devletin sınırları Avrupa'da Buda'dan Arap Yarımadası'nın ucundaki Aden'e, Kuzey Afrika'da Fas'tan Asya'da Hazar Denizi'ne kadar iki diagonal çizginin uçlarını birleştiren alanı kapsamaktaydı. Bu bölümü şöyle özetleyebiliriz. 13. yüzyılın başından 15. yüzyılın sonuna kadar geçen 300 yıl içinde Hristiyanlığın gerilediği görülür. Bu yüzyıllar daha çok Moğol ve Türk halklarının yüzyıllarıdır. Orta Asya'dan gelen göçebelik bilinen dünyaya egemen olmuştur. Bu dönemde İran'da, Hindistan'da, Çin'de, Mısır'da, Kuzey Afrika'da, Balkanlar'da, Macaristan ve Rusya'da Moğol ve Türk yöneticiler ve geleneği egemendir. Osmanlılar denize de çıkmışlar ve Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun bir bölümüne hakim olmuşlardır. Viyana kuşatılmış ve Türkler savunanlardan çok havaya yenilmişlerdir. 1571'de İnebahtı'ya kadar bu üstünlük sürer. Şimdi ileride yeniden geri dönmek üzere Osmanlı Devleti'ni ve steplerin üstünlüğünü bırakıp 1500'lerde başlayan ve bugüne kadar süren Batı egemenliği dönemi üzerinde açıklamalara geçebiliriz. C. Modern ve global dünyaya geçiş. Batı egemenliği dönemi 1500 günümüze. Batı sözcüğü burada doğusu hariç tüm Avrupa ve 18. yüzyılla birlikte ona hem ırksal hem de kültürel bağlarla bağlı olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'yı içine alacak biçimde kullanılmaktadır. Bugün sözcüğün kapsamı Yeni Zelanda ve ekonomik gücü ve endüstriyel ve siyasal bağlarıyla bu merkeze katılan Japonya'yı da içerecek biçimde genişletilmektedir. 1. Batının yükselmesinin temel nedenleri. Batının dünya üstünlüğünü ele alması çok uzun bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Bu üstünlüğün büyük bir bölümünün öyküsü zaten siyasi tarihin de ana temasını oluşturur. Ancak bugün Batı'nın ekonomi, siyasal ve toplumsal örgütlenme ve askerlik alanlarındaki başarılarının sağladığı bu yükselişin, bu kendine özgü uygarlığın temellerinin bilinmesi, en az sürecin bilinmesi kadar önemlidir. Batı'nın yükselmesinin temel nedenleri 10. ve 11. yüzyıllarda, yani yukarı orta çağda bulunabilir ve çok çeşitli ve karmaşıktır. Ama bunları 6 ana kategoriye bölerek incelemek mümkündür. A. Ağır sabanın bulunması ve sonuçları. Roma İmparatorluğu döneminde ve hatta onun yıkılmasından sonra Avrupa ve özellikle Kuzey Avrupa düzlüklerinde ekonomik yaşam hala son derece ilkel bir nitelik gösteriyordu. Ayrıca tarım ürünlerinin bölgeler arasında değişiklik arz etmemesi ticareti de son derece düşük bir düzeyde tutuyordu. Ne var ki tam bu dönemde, yani 10. yüzyılda bugün adına Batı dediğimiz uygarlığın temelleri atılmaya başlandı. Bunlar içinde en temel ve önemli olanı ağır sabanın bulunmasıdır. Kuzey Avrupa düzlüklerinin iklimi çok yağışlıdır. Toprağa düşen su miktarının fazlalığı ve drenaj sisteminin de bilinmemesi, ekilebilecek alanları çamur yığını içinde bırakmaktaydı. Bu durum uzun süre Akdeniz'in göreli olarak kuru ikliminde kullanılan tarım yöntemlerinin Kuzey Avrupa'da uygulanmasına olanak vermemiş ve bu bölgede yeterli nüfus birikmemiştir. 1-2 yüzyıl öncesinde bulunan ama 10. ve 11. yüzyıllara kadar yaygın bir biçimde kullanılamayan ağır saban drenaj sorununu çözdü. Toprağın derinine giden bu saban iki yana ayrılıp biriktirdiği büyük toprak yığınlarıyla en düz arazide bile suyun belirli yerlerde toplanmasını ve dolayısıyla kuru kalan yerde tarım yapılabilmesini sağladı. Bunda ağır saban kadar sabanın çekilmesi için 4 tane öküzün sabana koşulması tekniğinin bulunmasının da katkısı olmuştur. Zamanla saban çekici olarak öküzle birlikte at da kullanılmaya başlandı. Romalılar atı boynuna bir yular atarak kullanırlardı. Ancak ağır yüklerin çekiminde hayvan boğulabileceği için bu yöntem atın çekim hayvanı olarak kullanılmasını engellemişti. Avrupalılar atın omuzuna geçirilen koşun takımını ve sonra da birden çok hayvanın sabanın önüne koşmayı bulunca durum değişti. Böylece hayvan gücü hem çeşitlendi hem de arttı. İnsan gücünden başka enerji kaynağının bilinmediği o zamanın dünyasında bu yolla sağlanan gücün önemi açıktır. Ayrıca bugün Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu Flander düzlüklerinde ve hemen hemen aynı zamanlarda yer değirmeninin bulunması da mevcut enerji kaynaklarını arttırmıştır. İşte Avrupa ya da geniş anlamda Batı üstünlüğünün çıktığı nokta budur. Koşulların zorladığı yaratma yeteneği ve adale gücünden başka ve daha üretken enerji kaynaklarının bulunması. Hayvan gücüyle çalışan ağır sabanın ve ürünün örgütlenmesi için rüzgar gücünün kullanılması, Kuzey Avrupa düzlüklerinde gıda maddelerinin hızla artmasına ve bu da doğal olarak nüfusun birikmesine yol açmıştır. 11. ve 14. yüzyıllar arasında tüm Avrupa'da ekilebilir alan son derece genişledi. Tarım alanlarının genişlemesiyle ortaya çıkan ürün fazlası, eski Akdeniz uygarlık merkezlerini çok aşacak olan Batı zenginliğinin, gücünün ve kültürünün temeli olacaktır. B. Feodalizm. Avrupa'nın askeri bakımdan gelişmesi de bir bakıma ağır saban ve hayvan gücünün sağladığı tarım ürünleri fazlasına dayanır. Çünkü şimdi göreli olarak zenginleşen köylülerden alınan vergi ve kira ile güçlü bir profesyonel ordu kurulabilmiştir. Bunun en tipik örneği zırhlı süvari yani şövalyedir. Daha önce Roma ve Bizans step akıncılarına karşı benzer askeri güçler oluşturmuşlardı. Ama şövalyeliğin ortaya çıkışı, Latin Hristiyanlığının durumunu komşularına karşı temelinden değiştirdi. Güçlü bir köylü sınıfına sırtını dayayan şövalyelere karşı step insanı eski üstünlüğünü yitirdi. Böylece bundan önceki dönemin ana teması olan Avrupa'yı birbirine katan step istilaları bu yeni askeri güç sayesinde çok azaldı. Avrupa temel ekonomik ve siyasal kurumlarını kuracak enerji ve zamanı kazanmış oldu. Şövalyeliğin ortaya çıkmasının bir başka nedeni üzenginin bulunmuş olmasıdır. Bu küçük ve ilk bakışta önemsiz gibi görünen aygıt tüm savaş tarihini değiştirmiştir. Çünkü atın üzerinde şimdi çok daha rahat ve dengeli bir biçimde oturan süvari, ellerini savaşmak için daha etkili kullanmaya başlamıştır. Bu noktadan sonra süvari, savaş alanlarının en müthiş gücü olacaktır. Böylece şövalye, dönemin Avrupa'sına damgasını vuran saygın ve etkili bir kişi haline gelmiş ve şövalyelik de dönemin en belirgin toplumsal ve siyasal kurumu olan feodalizmin temelini oluşturmuştur. Tarımın gelişmesi için gerekli olan barış ve güvenlik, etkili merkezi otoritelerin henüz kurulamamış bulunduğu Avrupa'da, kısaca feodalizm denen kurumların gelişip güçlenmesiyle sağlandı. Akdeniz uygarlıklarında bunun despotik ve güçlü merkezi devletler tarafından gerçekleştirildiği daha önce belirtilmişti. Feodalizmin özü, örgütlenmiş devletin bulunmadığı yerel düzeyde bir çeşit hükümet görevini yürütmesiydi. 500.000 km² bir toprak parçası üzerinde en önemli ve güçlü kişi, daha az toprağa sahip olanların koruyuculuğunu üstlenmiş ve onlar da bu kişiye bağlılık sözü vermişlerdir. Böylece feodal, lord, vassal ve toprağa bağlı serf köylüleriyle feodalizm ortaya çıkmıştır. Feodalizm lord ile vassal arasında karşılıklı hak ve görevler ilişkisine dayanır. Her ikisinin birbirine karşı önceden belirlenmiş hak ve görevleri vardır. Lord vassalı koruyacak, adaleti toprağını işleme ve ürününü toplamasını sağlayacak, vassallar arasında çıkabilecek toprak anlaşmazlıklarını çözecekti. Bir vassal genç yaşta ölecek olursa, çocukları ve eşine lord bakacak ve ileride mirasın hak sahibini bulmasını sağlayacaktı. Vassal ise yılda daha önce belirlenmiş süre içinde savaşkan olarak lorda hizmet edecekti. Vassal vergi de verecekti ama bu vergi ancak 3 durumda alınabilirdi. İ. Lordun çocuklarının evlenmesi. İ. Savaşta tutsak düştüğü zaman fidyesinin ödenmesi. Ve İ. Vassalın toprak mirası elde etmesi. Ana hatları bu olan feodal sistem Avrupa'da hızla yayıldı ve gelecek yüzyılların güçlü merkezi devletlerinin de çıkış noktası oldu. 987 yılında Fransa'daki lordlar aralarında bir kral seçerek onun vassalları oldular. Bunu izleyen 200 yıl içinde Fransa kralları fazla yetkiye sahip olamadılar. Ama kurulan bu krallığın ardılları Büyük Fransız Devrimi'ne kadar tam 800 yıl hem de yetkileri artarak iktidarda kaldılar. Almanya'da vassallar 911 yılında bir kral seçtiler ve bu kral 962 yılında imparator olarak taç giydi. Böylece ortaya Avrupa'nın güçlü devleti Kutsal Roma İmparatorluğu çıktı. İngiltere'de ise kral seçimle gelmedi. Ada 1066 yılında Normandiya dükü William tarafından fethedildi. Normanlar İngiltere'de merkezi ve etkili bir feodalizm kurdular. Sonuç olarak İngiltere'de başlangıçtan beri kral önemli yetkilere sahip oldu ve adada kıtadakinden daha çok güvenlik ve toplumsal barış sağlandı. Böylece güçlü bir monarşi sayesinde özerk İngiliz kurumları çok seyrek bozulan bir düzen içinde gelişme olanağına kavuştular. İngiliz anayasal kurumlarının Avrupa'da pek görülmeyen evrimsel gelişme çizgisi adanın bu özelliğinden kaynaklanır. Feodalizmin bizim açımızdan en önemli özelliği lord ile vassal arasındaki karşılıklılık esasıdır. Feodalizmde hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildi. Kral ile halk ve lord ile vassal bir cins mukavele ile birbirlerine bağlıydılar. Bu mukaveleye aykırı hareket edilirse karşılıklı hak ve görevler sona ermekteydi. Bu durum sık sık karışıklıklara, siyasal istikrarsızlıklara ve hatta savaşlara yol açmışsa da gelecek çağların anayasal hükümet anlayışı, işte feodalizmin bu mukaveleye dayanan niteliğinden doğacaktır. Feodalizm sözcüğü, Batı ve Kuzey Avrupa dışındaki yerlerde ortaya çıkan benzer kurumlar için kullanılırsa, bu pek doğru olmaz. Eski Çin'deki toprak rejiminin, köylünün korunma karşılığında, lordun toprakları üzerinde çalışmasına dayandığı doğrudur. Ama zamanla soylu lordların yerini bir tip hükümet memurları almış ve Avrupa feodalizmindeki mukavele ilişkisi Asya rejimlerinde gerçekleşememiştir. Asya'nın öteki uygarlıklarında da durum hemen hemen aynıdır. İşte Batı ve Doğu feodalizmleri arasındaki asıl fark burada ortaya çıkıyor. Konuyu biraz daha açmak gerekirse Avrupa'daki toprak sahibi olan lord Doğu'daki toprak sahibinin aksine hemen önemli bir kişi haline gelip kralla karşılıklı hak ve görevlere sahip olurken doğudaki karşıtı her an yerinden atılabilecek bir cins devlet memurunun ötesinde toplumsal ve siyasal bir statüye erişememiştir. Feodal Avrupa belki feodal doğudan ve özellikle dönemin Çin ve Hindistan'ından daha yoksuldu, daha az yaratıcıydı ve büyük ordulara sahip değildi. Ne var ki artık sistemin tümü göçebelikten kurtulmuştu. Şimdi Avrupa çeşitli hakları bulunan, sorumluluk ve dolayısıyla yetki sahibi olan, yani kendi kendisinin efendisi soyluların, din adamlarının, tüccarların ve köylülerin oluşturdukları yerleşik topluluklar Avrupa'sıydı. Kısaca Avrupa'nın büyük toprak sahipleri merkezi otoriteye karşı birer direnme odakları haline gelirken, Rusya'da dahil doğuda merkezi otorite bunlara kendine bağlı birer hükümet uzantısı gözüyle bakmayı sürdürmüş ve böyle de davranmıştır. Bu kısmi özgürlük ve kendi kendine yönetim Avrupa'ya dünya üstünlüğünü sağlayacak olan Rönesans'ın doğmasında da etkili olmuştur. C. Ticaretin doğuşu ve kent yaşamı. Avrupa'da göreli de olsa yerel güvenliğin sağlanmasının çok önemli sonuçları oldu. O zamana kadar Avrupa'daki yerleşik toplulukların karabasanı haline gelen, karada haydut saldırıları ile deniz ve kıyılarda korsanlık, çekici meslekler olmaktan çıkmaya başladı. Yerel güvenliğin sağlanmasıyla değer verilen maddelerin ele geçirilmesinde zora başvurma geçerli yol olmaktan çıkınca bunların ticaretle sağlanması seçeneğine başvuruldu. Böylece etkili yerel savunmanın gelişmesiyle korsan gemileri yerini ticaret gemilerine, haydutlar da tüccarlara bıraktı. Hatta çoğu haydut ve korsan meslek değiştirerek tüccar oldular. Burada önemli olan nokta, haydut ve korsan ile şimdi ortaya çıkan tüccarın aynı bağımsızlık ve özgür davranış alışkanlıklarına sahip olmalarıdır. Tıpkı haydut ve korsanlar gibi, tüccarlar da bağımsızca kendi işlerini kendileri görmeyi ve hatta savunmalarını kendileri sağlamayı yeğlemişlerdir. Köylü ve lordları yabancı ve işe yaramaz aylaklar olarak görüp ayrı bir tüccar kişiliği yaratmışlar, çalışkanlığı en önemli ve soylu değer olarak benimsemişlerdir. Zamanla bu tüccarlar topluluğu, ticarete uygun ve savunması kolay yerlerde uzun süreler geçirmeye, sonra buralara sürekli olarak yerleşmeye başladılar. İşte bu çekirdekten Batı ve Kuzey Avrupa'nın kentleri doğdu. Bizans, Orta Doğu, Hindistan ve Çin'deki kent insanı Avrupa'nın bu modern korsanlarından temelde çok farklıydı. Avrasya uygarlıklarının tüccar ve zanaatkarları, öncelikle devlet görevlileri, toprak sahipleri ve yöneticiler gibi toplumun üst tabakalarına hizmet eden kişiler durumundaydılar. yukarıdan düzenleme ve vergilenmeye alışmışlardı ve bunun karşılığında savunma gereksinimleri karşılanıyordu. Avrupa'nın saldırgan, çalışkan, acımasız ve kendi kendine yeterli tüccarları, bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş adamlarının genel olarak temel nitelikleri ve hatta açıkça benimsedikleri iş ilkeleri ile Batı'nın tüccarlarının çıkış noktası arasındaki koşutluk ilginçtir. Demek ki 11. yüzyılda Batı Avrupa'da tam 1000 yıl sürecek olan bir geleneğin tohumu atılmış olmaktaydı. İle doğudakiler arasında tam bir zıtlık vardı. İşte daha sonraki Avrupa tarihinin kendine özgü niteliği buradan kaynaklanmaktadır. Böylesine tüccarlar tarafından kurulan Avrupa kentleri, bir kere yaşamsal, ekonomik ve askeri sorunlarını çözünce üstün bir uygarlığın çıkış noktaları oldular. Kentlerin sayılarının artması ve genişlemeleri doğal olarak gıda ihtiyacını da artırdı. Bunun üzerine lordlar ekim alanlarını genişletmeye başladılar. Eskiden köyler birbirlerinden çok uzakken ve aralarında hemen hemen hiç etkileşim yokken, ekim alanlarının genişlemesi ve yeni köylerin kurulması bunları birbirine yakınlaştırarak haberleşme ve etkileşimi hızlandırdı. Bu faaliyetlere nezaret eden lordlar, köylülerin yeni açılan ekim alanlarına gitmeleri için özendirici tedbirler almaya başladılar. Bu köylüler tutsak değil, serftiler. Serf tutsaktan daha çok haklara sahiptir. En önemlisi belirli bir toprağa bağlı bulunup yer değiştirmeye zorlanamamalarıdır. Bunların başında da köylüye özgürlüğünü vermek geliyordu. 1-2 saatlik mesafede halkın özgür olduğu bir köy varken belli bir köyün lordunun kendi köylüsünü serflik içinde tutması giderek zorlaştı. Üstelik şimdi köylüler ürettiklerinin bir kısmını kentlerde satarak biraz para da kazanıyorlardı. Ayrıca kentler paranın satın alabileceği mallar üretmeye başladığından lordların da paraya ihtiyacı doğmuştu. Böylece lorda yıllık olarak verdiği para karşılığında kişisel özgürlüklerini kazanan ve kendi topraklarına sahip olan köylüler hızla artmaya başladı. 12. yüzyılda Kuzey Fransa ile Güney İngiltere'de, 15. yüzyıla gelindiğinde ise hemen hemen tüm Avrupa'da serflik kurumu fiilen olmasa bile hukuken ortadan kalktı. Ticaret ve değişik bir kent yaşamının ortaya çıkışının Avrupa uygarlık ve üstünlüğünün doğuşundaki payı gerçekten çok büyüktür. O kadar ki eğer Avrupa'da böyle canlı bir ticaret doğmamış ve bağımsız özelliklere sahip kentler kurulmamış olsaydı 15. yüzyılın Rönesansı ya gerçekleşemez ya da en azından çağımızın temellerini oluşturacak yenilikleri etkisiz ve kısa süreli kalırdı. Ticaret ve kentleşme belki de dünya tarihinin iki en önemli dönüm noktası olan tarım ve endüstri devrimleri arasındaki uzun zaman dilimi içindeki basamak taşını oluşturmuş ve insanların birinden ötekine geçmelerini sağlamıştır. Belki de dünya tarihinin en az onlar kadar önemli bir olayıdır. İngiltere'nin 19. yüzyılda bir endüstri devi olmasından çok önce büyük bir ticaret devleti haline geldiği unutulmamalıdır. Bu bir dereceye kadar öteki batılı devletler için de doğrudur. Ç. Siyasal yetki mücadelesi. 10. ve 11. yüzyıllarda yerel düzeyde güvenlik göreli olarak kurulmuş ve barbar istilalarına bir son verilmiş olmakla birlikte Avrupa genelinde barış ve düzen sağlanamadı. Dış baskının azalması, yerel lordların bu kez birbirlerine düşmelerine yol açtı. İşin aslına bakılırsa 11. yüzyılı izleyen dönemin karışıklık ve sürekli savaşları, 1337 ile 1453 yılları arasındaki yüzyıl savaşları gibi. Siyasal bütünleşme düzeyleri, yani bir bakıma yetki alanları çatışan dört temel birimin birbirleriyle giriştikleri siyasal yetki mücadelelerinin ürünüdür. İ. Gücü giderek azalmakta olan Kutsal Roma İmparatoru ve ya da Papa tarafından yönetilen Hristiyanlık. İ. Bu geniş yetki alanına karşı çıkan ulusal monarşiler. İ. İster dini ister laik nitelikte olsun, feodal lord ya da prensler ve İ. Uyanan ticaretin doğurduğu kent devletler. Bu dört nokta arasındaki dört köşeli mücadele en azından 19. yüzyıla kadar Avrupa tarihinin özüdür. Büyük dinsel saygınlığı ve aforoz gibi manevi bir silahı olmasına rağmen papalığın kendine ait önemli bir askeri gücü yoktu. Papalığın buyrukları monarşilerin uygulamaları ile çatışınca uzun vadede kazanan üstün askeri güçleriyle monarşiler oldu. 13. yüzyılda Fransa ile İngiltere'de göreli olarak homojen ve güçlü ulusal krallıklar kurulurken Almanya ve İtalya'da Kutsal Roma İmparatorluğu'nun mirası üzerinde küçük kent devletler kuruldu. Daha önce kurulmuş olanlar ise bağımsızlıklarını sürdürdüler. Fransız ve İngiliz monarklarının bu yeni güçlerinin gizi, monarşi sınırları içindeki kentlerle monark arasındaki resmi olmayan ittifakta yatar. Kentliler monarşinin kasasına sağladıkları vergi karşılığında yerel feodal lordlara karşı korunma ve bazı temel özgürlükler kazandılar. Belirli ölçüde bir monarşi denetimi pahasına da olsa, monarşinin koruyuculuğu İngiliz ve Fransız kent insanına Almanya ve İtalya'da hüküm süren yerel anarşiden daha çekici gelmiştir. Almanya ve İtalya'daki merkezi otoritenin yıkılması ise belirli bir anarşi pahasına da olsa bu bölgelerde kent devletlerin hükümran birimler haline gelmelerine yol açmıştır. Bu konuda son olarak şu söylenebilir. 15. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'nın batısında ortaya çıkan ulusal devletler gelecek yüzyıllarda parlak ve uzun bir gelişme ve güçlenme potansiyeline kavuşmuşlardır. İtalya ve Almanya bölgesinin kent devletleri ise 14. ve 15. yüzyıllarda kültürel ve ekonomik önderliği ellerine geçirmişlerdir. Yani 1300-1500 yılları arasında Avrupa'nın siyasal dengesi çevrede ekonomik bakımdan geri olan ulusal devletlerle Batı Hristiyanlığının ortasında küçük ama canlı ve gelişmiş kent devletleri arasında oluşmuştur. İşte bu siyasal çeşitlilik ve siyasal yetki çatışmasından doğan dört köşeli mücadelenin yol açtığı sürekli savaşlar dizisi, belki dönemin Avrupa insanına acılar ve güçlüklerle dolu günlere mal olmuştur. Ancak bu canlı ortam, Batı'nın dirikliğinin de çıkış noktasıdır. D. Rönesans. 11. yüzyıldan Osmanlıların denizlere tam anlamıyla açıldığı 15. yüzyılın sonlarına kadar Akdeniz sularına İtalyan yarımadası egemendi. Hatta 3. Haçlı seferlerinden sonra 1189-1192 İtalyan savaş ve ticaret gemileri Karadeniz'e kadar sızmayı başarmışlardı. Başta Venedik ve Ceneviz olmak üzere İtalyan kent devletlerinin refahı deniz üstünlüğünün güvencesinde büyük ölçüde Doğu Akdeniz'de ticarete bağlıydı. Eğer bu ticaretin yarattığı ekonomik dürtü ve entelektüel uyarıcı olmasaydı, İtalya'da adına Rönesans denen ve İtalyan kent devlet kültürünün çiçek açması olarak tanımlanabilecek uyanış çağı pek mümkün olamazdı. İster Müslüman olsun ister Ortodoks, Doğu Akdeniz'in eski uygar halkları İtalya'nın yani Latin dünyasının bu üstünlüğüne karşıydılar. Bu karşıtlık Osmanlıların Latin Avrupa'ya karşı Orta Doğu ve Balkanları birleştirmedeki başarısının önemli nedenlerinden biridir. 1453'te İstanbul'un fethi, İtalyan kent devletlerinin Doğu Akdeniz'deki ve çevre limanlarındaki üstünlüğüne son verdi. 15. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise Venedik Ege'deki hemen hemen tüm topraklarını yitirdi. Böylece Batı Avrupa'nın bu ilk deniz aşırı imparatorluğu Türkler tarafından yıkılmış oldu. Ancak bu imparatorluğun yıkılmasının son derece önemli ve uzun süreli bir başka sonucu oldu. Avrupa kaşif, tüccar, misyoner ve askerlerinin dikkati Akdeniz'in dışına çevrildi. Böylece yeryüzünün tüm okyanusları zamanla Avrupa'nın ikinci deniz aşırı genişlemesinin yolları haline geldi. Avrupa'ya büyük zenginlik ve deney kazandıran büyük coğrafi keşiflerin 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başında gerçekleşmesinin tarihi bir rastlantı olmadığı açıkça görülüyor. İtalyan kent devletleri Alplerin kuzeyindekilere göre Hristiyan olmayan dünya ile çok yakın ekonomik ve kültürel ilişkiler içindeydi. Bu bakımdan Hristiyan doktrin ve uygulamasının giderek daha geçersiz hale geldiği laik yaşam anlayışı Avrupa'nın kuzeyinden önce İtalyan yarımadasında başladı. 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise bu Rönesans kültürü Kuzey Avrupa kentlerine kadar genişledi. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans sözcüğü eski Roma ve Grek başarılarının yeniden canlandırılmak istenmesi sürecini anlatır. Rönesans döneminin yaratıcılığı, yenilikçiliği ve canlılığının asıl yürütücü gücü ise kent insanları yani bir bakıma tüccarlardır. Bunlar ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, geniş kitlelerin efendisi olmadıklarından enerji ve zamanlarını bu kitlelerin yönetimine değil, en karlı ticaretin nereyle ve nasıl yapılacağını harcadılar ve bu yolla sağladıkları zenginlikleri sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar. Ayrıca Rönesans, Fransa-Alman İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve Osmanlı Devleti gibi büyük ve despotik devletlere değil, Floransa, Venedik, Portekiz, Hollanda ve İngiltere gibi despotik olmayan küçük kent devletlerinde ya da metropollerde doğmuştur. Aslında Avrupa'nın temel kurumları daha önce de değinildiği gibi geç Orta Çağ'da yani 10. ve 11. yüzyıllarda oluşmuştu. Rönesans ise Avrupa'nın bu kurumlarının uzun süreli bir dönüşüm sürecine girdiği bir düşünce ve duygu dönemidir. Ayrıntılarına girmeksizin Rönesans'ı bir bütün olarak değerlendirirsek şu temel anlayışlara dayandığı ve onlarla anlam kazandığı görülüyor. İyi. Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir. İyi. İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir. İyi. İnsanın sürekli faal olması onurlu bir şeydir ve iyi ve gerçek güzeldir. Rönesans bir bakıma insanın kendisini ve çevresini yeni bir algılama ve kavrama biçimidir. Rönesans anlayışına göre yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki başka dünyaları düşünmenin ve ona hazırlık yapmanın pek bir anlamı olamazdı. Sakin toplumdan uzak, dünyevi zevklerden yoksun, münzevi bir yaşam, hareketli serüvenlerle dolu ve başarılı bir dünyevi yaşamdan daha saygıdeğerde değildi. İnsan Tanrı'nın koruyuculuğu altında bile olsa zayıf bir yaratık olamazdı. Gerçekte büyük bir güce sahipti. Eskiden ideal olan bu dünyanın işlerinden belirli ölçüde uzak kalmaktı. Yoksulluk hiç olmazsa Hristiyan doktrininde saygı uyandırmaktaydı. Rönesans'la birlikte zenginlik olanaklarından doğrulukla yararlanmanın erdem olduğuna inanılmaya başlandı. Geçmişte düşünceyle geçen, yalnız ve edilgin bir yaşam gıpta ile bakılacak bir davranış biçimiyken, 1433'te hümanist Leonardo Bruni, insanın tüm şan ve şerefi faal olmasında yatar, diyebilmekteydi. İnsanın faal olmasına karşı duyulan bu yeni saygı, toplumsal ve bireysel önemli sonuçlar doğurdu. Bir yanda cumhuriyet rejimini koruyan Floransa gibi kent devletlerde yeni bir toplumsal bilinç, yeni bir kamuya daha çok hizmet anlayışı yerleşti. Öte yanda ortak sorumluluk anlayışından vazgeçilerek bireyin yetenekleri ve potansiyel gücü vurgulandı. Bu yeni Rönesans bireyciliği ile insanın olağanüstü başarıları üzerinde duruldu. Servet tarafından yönetilen dünyada birey kendi kaderini kendisi belirleyecekti. Erdemli bir kişi ister savaşta, ister sanatta, ister devlet yönetiminde olsun, ne yaptığını bilen, potansiyelinden yararlanarak önüne çıkan fırsatları en iyi biçimde kullanan, bir bakıma kendi bildiğini okuyan ve yaptığı her işte en iyisini, en olağanüstüsünü ortaya çıkaran kişiydi. Toplumsal ve bireysel alanlarla bu sıkı fıkılık yeni bir gerçekçilik ve nesnellik anlayışını da birliğinde getirdi. Gerçek evrende görülebilen ve dokunulabilen kişi ya da nesneler olarak ele alındı. Nesnellik ise nesnelerin onları algılayan her normal insana aynı görünmesi ve hissedilmesi demekti. Sanattan ve bilimden beklenen bu gerçeği ve nesnelliği iletmesiydi. Bu büyük uyanış resimden müziğe, heykeltıraşlıktan mimariye, edebiyattan doğa bilimlerine kadar tüm insan faaliyetlerinde kendini coşkuya gösterdi. Rönesans sanatı ve sanatkarları konusunda okunmaya değer çok iyi bir kaynak şudur. E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, 1972, çeviren Bedrettin Cömert, İstanbul Remzi Kitabevi Yayınları, S113-259. Dini Reform, Reformasyon. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa insanının din alanındaki düşüncelerinde ortaya çıkan değişiklikler, bir yanda Batı'nın üstünlüğünün temel nedenlerinden biri olmuş, öte yanda daha sonraki yüzyılların siyasi tarihi üzerinde çok önemli etkide bulunmuştur. Dini reform Katolik Kilisesi'ne muhalefet olarak ele alınırsa, bu iki kaynaktan gelmiştir. Kilise 15. yüzyıla gelindiğinde, monarkların ve zenginlerin vicdanlarında sahip olduğu önemli yeri yitirmeye başlamıştı. Ama aynı zamanda sade vatandaşın da güven ve inancı sarsılmıştı. Monarklar ve zenginler üzerinde ruhani gücünün azalmasının etkisi, kendi iç işlerine karışmasına, manevi sınırlandırmalarına, iddia ettiği genel hükümranlığa ve koyduğu vergilere karşı çıkılmasıydı. Kilisenin güç ve mülküne itibar etmemeye başlamışlardı. Prenslerin kiliseye baş kaldırmaları, Orta Çağ'ında önemli temalarından biriydi. Ancak 16. yüzyılda kilise daha önce dört köşeli siyasal mücadele şemasında gösterilen Kutsal Roma İmparatoru ile açıkça işbirliği yapmaya başladığı zaman Kiliseden ayrılmayı ciddi ciddi düşünmeye başladılar. Monarkların bu isyanı gerçekte kilisenin dünya yönetimine ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun üzerlerindeki siyasal hükümranlık iddialarına karşı dini olmayan bir hareketti. Sade vatandaşın kiliseye karşı isyanı ise temelde dini nitelikteydi. Kilisenin gücüne değil, zayıflığına karşı çıkıyorlardı. Güçlülerin kötülüklerine karşı olanları örgütleyecek ve onlara yardım edecek dürüst ve korkusuz bir kilise istiyorlardı. Gönüllerinde yatan daha az değil, daha sıkı bir kilise denetimiydi. Ama bu denetim dini öğretiye uygun ve dürüst bir denetim olmalıydı. Papa'ya Hristiyan dünyasının dini önderi olduğu için değil, olmadığı için itiraz ediyorlardı. O, Hristiyanların ruhani önderi olacağı yerde varlıklı ve dünyevi bir prens haline gelmişti. Bu monarklara ve sade halka bir de kilise içinde reform isteyenleri katarsak, Avrupa'da 14. yüzyıldan sonra ortaya çıkan mücadelenin üç yönlü bir nitelik gösterdiği anlaşılır. Bu mücadelenin ortaya çıkardığı değişikliklere topluca reformasyon adı veriliyor. Bir kere monarklara göre bir reformasyon vardı. Bunlar Roma'ya akan parayı sürdürmek ve kendi toprakları üzerindeki ruhani otoriteye, eğitim sistemine ve kilisenin mal ve mülküne el koymak istiyorlardı. İkinci olarak halka göre bir reformasyon vardı. Bunlar Hristiyanlığı zengin ve güçlü olanların haksızlık ve kötülüklerine karşı güçlü bir otorite haline getirmek istiyorlardı. Üçüncü olarak kilise içinde bir reformasyon vardı. Bazı azizlerin başını çektiği bu hareket, kiliseyi doğru yola çekerek onun gücünü artırmak peşindeydi. Monarkların reformasyonu dinin başı olarak papanın yerine monarkın yani devletin geçmesi biçimini aldı. Amaçları tahta bağlı ulusal kiliselerin kurulmasıydı. İngiltere, İskoçya, İsveç, Norveç, Danimarka, Kuzey Almanya ve Bohemya monarkları Roma kilisesinden ayrılarak dini denetimleri altına aldılar. Roma ile bağların kesilmesine yetecek ölçüde bir reformasyona izin verdiler ama bunun ötesinde İsa'nın ilk öğretisine geri dönüş ya da İncil'in doğrudan yorumlanması gibi kendileri için de tehlikeli sonuçlar doğurabilecek değişikliklere karşı direndiler. İngiltere'de Anglikan Kilisesi bu ikisi arasında başarılı bir uzlaşmanın iyi bir örneğidir. Ortalama vatandaşın reformasyonu bundan çok değişikti. Onun başkaldırışı daha dürüst, daha karmaşık, daha sürekli ama kısa sürede daha az başarılı oldu. Bunlar Roma ile bağlarını tam anlamıyla kesemediler. Belki kesecek güçleri yoktu. Belki de kesmek istemiyorlardı. Yapmak istedikleri kilisenin otoritesine karşı kendi incillerine sahip olmak, kendi kiliselerini buna uygun olarak yönetmekti. Bu hareketin tipik örneği, sonunda başka yönlere de gitmiş olsa, Alman protestanlığının büyük önderi Martin Luther'dir, 1483-1546. Luther kiliseyi düzeltmek değil, onu alaşağı etmek ve yerine İncil'den çıkarılacak ilkeler üzerinde yeni bir kilise kurmak istiyordu. Ona göre her Hristiyan İncil'i okumalı ve kendi vicdanına göre istediği yorumu serbestçe yapabilmeliydi. Din adamları da öteki insanlar gibi evlenebilmeli, manastır yaşamı sona ermeli ve din adamlarının Hristiyan cemaatinin öteki üyelerinden farkı kalmamalıydı. Roma'ya ve Kutsal Roma İmparatoruna karşı Almanya'da zaten birikmiş olan tepki dolayısıyla Luther ateşli taraftarlar toplamaya başladı. Ancak bu reformları yapabilmek için güce ihtiyacı olduğunu da biliyordu. Bu yüzden Alman prenslerine seslenerek din üzerinde hakları olan denetimi kurmalarını istedi. Birçok prens bu çağrıyı heves ve sevinçle kabul etti. Böylece Luther'in öğretisi devletin otoritesine boyun eğme biçimine dönüştü. İyi bir Hristiyan kurulu otoriteye tam anlamıyla sadık kalmalıydı. Luther, inanmış Alman protestan köylülerinin prenslere karşı ayaklanmalarına ve kişinin dini bağımsızlığını savunmalarında, prenslerin yanında yer alarak isyancıların bastırılmalarını isteyecek kadar devletin üstünlüğünün propagandasını yaptı. Bu gelişmeler karşısında Kutsal Roma İmparatoru olan ve Habsburglardan gelen 5. Charles, Şarken doğal olarak Katolik kaldı. Çünkü Kutsal İmparatorluğun ancak Katolik dünyasında bir anlamı kalmıştı. Artık tüm Almanya ve Batı Avrupa'da insanlar Luther tarafından çevrilen ve çok sayıda basılan İncil'i büyük bir hevesle okuyorlardı. Bu faaliyet çok anlaşılır bir biçimde değişik görüş ve yorumlar ortaya çıkardı.
Protestanlığı kabul eden monarşilerde değinildiği gibi dinin papanın olduğu kadar devletin de elinde olmasına karşı çıkan protestanlar türedi. Bunlar Almanya'da prensler tarafından büyük ölçüde ezilmişlerse de İngiltere'de güçlü bir mezhep oluşturdular. Bundan sonra Alman ve İngiliz insanlarının davranışlarındaki ve belki de gelecek tarihlerindeki farklılık bir bakıma Almanya'da özgür düşünce ve inancın bastırılmasıyla açıklanabilir. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.